Ayrım 14.
Sonradan bunlara patromoine dendi. Ötekiler büyük prense hizmet edecek olan senyörlere geçici olarak yararlanmak üzere veriliyordu. Verdikleri haraçlarla prenslik hazinesini besleyen özgür köylülerin sayısı gittikçe azalıyordu. Toprakları feodal senyörler tarafından alınan köylüler serfleşmişlerdi. Kiev Rusyası'nda köleci ilişkiler güdük kaldılar ve bir evrim göstermediler. Serfleşmiş olan köylüler ya senyöre ait toprakları işliyorlar ya da yükümlülüklerini ayni olarak ödüyorlardı. Başka bir deyişle o çağda emek rant ya da angarya ayni olarak ödenen rantla yani ayni rantla bir arada bulunuyordu. Üretici güçlerin gelişmesi Rusya'da feodal ilişkilerin gelişmesinde temel öge oldu. Toprağın işlenmesi kır ekonomisinin başlıca dalı haline geldi. Güney bölgelerinde demirli saban kullanılıyordu. Toprağın dinlendirilmesi ve otlak olarak bırakılması yaygındı. Ama 2 yıllık hatta 3 yıllık almaşık ekim de ortaya çıkmıştı. Zanaatlar derece derece tarımdan ayrılarak gelişiyordu. Köylerde kalmış olan zanaatçılar feodal senyörlerin egemenliği altına giriyorlardı. Berkitilmiş şatoların çevresinde yerleşen zanaatçılar ise zanaatçı mahallelerini oluşturuyorlardı. Giderek kentler zanaat ocakları doğuyordu. Bu ilişkiler altında Kiev Rusyası bu olayın daha sonra feodalitenin açılıp gelişmesi çağında ortaya çıktığı Batı Avrupa'nın önünde gidiyordu. Kayıtlar Rusya'da 9. yüzyılda 89 sitenin varlığını gösteriyor. 12. yüzyılda Rus kentli nüfusu 60'tan fazla zanaat kolunu yürütüyordu. Demirden ve çelikten yapılan malların sayısı 150'yi buluyordu. Rus zanaatçıları iş aletlerinin, silahlarının yapımında ve kuyumculukta ustaydı. Ama toplumsal iş bölümünün yeterince gelişmemiş olması ve doğal ekonomi iş ticaretin genişlemesini engelliyordu. Novgorod'da yapılmış arkeolojik kazılarda gün ışığına çıkarılmış olan o çağın yazılı belgeleri Güney Rusya'da kent uygarlığının yüksek bir düzeye eriştiğini tanıtlamaktadır. Dış ticaret daha dört başı mamurdu. Rus tüccarları hilafet topraklarında Bizans'ta, Bohemya'da, Polonya'da, Almanya'da, İskandinavya'da birbirleriyle karşılaşıyorlardı. Kürk, bal mumu, bal, katran, keten kumaşlar, süsler, silahlar satıyorlar ve dışarıdan lüks eşya, şarap, meyve ve baharat satın alıyorlardı. 11. yüzyılda ve 12. yüzyılın başlarında Kiev Rusyası ilerlemekte olan ekonomisiyle gerçek bir devletti. Devlet gücünü köylülerin ve zanaatçıların amansız bir biçimde sömürülmesinden alıyordu. Bununla birlikte köylü ve zanaatçılar sık sık kendilerini ezenlere karşı baş kaldırıyorlardı. Kiev'de en büyük ayaklanma 1113'te oldu. Yığınların baskısı ile prenslik iktidarı bazı ödünler vermek zorunda kaldı. Uluslararası arenada Kiev devletinin rolü. Yukarı Ortaçağ Rus Devleti, feodal senyörlerin egemenliğinin pekişmesine büyük katkıda bulundu. Vladimir 980-1015, bilgi adı takılan oğlu Yaroslav 1019-1054, Yaroslav'ın küçük oğlu Monomah 1113-1125 gibi Kievli büyük prensler, feodaller sınıfının en göze çarpan temsilcileri ve habercileri oldular. Prenslik iktidarının saygınlığını sağlamlaştırması için Prens Vladimir 10. yüzyılın sonunda Hristiyanlığı resmi din olarak ilan etti. Hristiyanlık Rusya'ya Bizans'tan gelmiştir. Bu çağda Bizans İmparatorluğu ile Batı Avrupa arasındaki siyasal ve toplumsal anlaşmazlıklar Doğu ve Batı Hristiyan Kilisesi'nin temsilcileri arasında açık bir savaşıma neden oldu. Kesin kopuş 1054 tarihini taşır. İki kiliseden her biri kendini biricik evrensel kilise olarak öne sürdü. Böylece Roma Kilisesi, Katolik ve Yunan Kilisesi Ortodoks ortaya çıktı. 11. ve 12. yüzyıllarda Orta Çağ Rus Devleti büyük bir uluslararası saygınlığa erişti. Ticari ilişkilerine paralel olarak Doğu Avrupa ve Bizans ile siyasal ve kültürel alışverişini arttırdı. Çok sayıda Doğu Avrupa hükümdarı Kievli prenslerin işlerine karışmıyordu. Birçok tarihsel ve edebi metinler Rus toprağına ve bu topraklar üzerinde yaşayanlara değinmektedir. Arap ihracatçılarının ve Bizanslı tarihçilerin yazıları, İskandinav sagaları, Fransız ulusal destanı, Chanson de Roland, Roland şarkısı, Cermenlerin Chant des Nibelungen'i, Nibelungen ezgisi ve bunun gibi. Kiev devletinin ekonomik ve siyasal ilerlemesi 13. yüzyılda Moğol akını ile barbarca durdurulmuştur. Ülkede feodal bölünmenin artması, merkezi iktidarın parçalanması ile fatihlerin görevi fazlasıyla yerine getirilmiş oldu. 3. Asya ve Afrika ülkelerinde feodalitenin yapısı. Asya ve Afrika ülkelerinde feodal ilişkiler özel bir biçimde oluştu. Asya'da feodalite her ülkede başka bir biçimde kurumlaştı. Köleci toplumun bağrında feodalitenin doğuşu. Çin. Çin'de feodal yapılar 3. yüzyılla birlikte, hatta bazı kaynaklara göre daha erken ortaya çıktı. Siyasal planda bu olay eski imparatorluğun, Hanlar İmparatorluğu'nun dağılıp parçalanması ve ülkenin Tısinler tarafından birleştirilmesiyle aynı zamana rastlar. Çin feodalitesinin şu özelliği olduğu ki, egemen sınıfın topraklar ve sular üzerindeki tekeli özel mülkiyet biçimini almadı. Tıpkı köleci çağda olduğu gibi, kamu hizmetlerinin ve büyük berkitme işlerinin merkezileşmesi nedeniyle devlet mülkiyeti biçimini aldı. Büyük Çin Seddi bu çağda yapılmıştır. İlk Tisin İmparatorluğu Sumayen 165-290 zamanında devlet payları üzerine bir ferman yayınladı. Bu yasaya göre köylü iki bölüme ayrılan bir tarla alıyordu. Birinci bölümün geliri kendisine ait oluyordu. İkincinin ürünü ise tüm olarak devlete gidiyordu. Bundan başka köylüler sulama tesislerinin bakımı, toprağın drenajı işlerinde, askeri istihkam işlerinde çalışmak zorundalardı. Hepsi özgün bir angarya biçimini oluşturuyordu. Ama Avrupa'da çok yaygın olan senyörlerin topraklarını işleme biçimindeki angarya Çin'de hemen hemen hiç yapılmamaktaydı. Büyük senyör yurtlukları çok azdı. Toprakları köylüler tarafından işlenecek olan devlete ait yurtluklar yaratma çabaları bir sonuç vermedi. Feodal devlet köylüleri derebeylik toprağına bağlamaya ve aynı zamanda onlara belli bir ekonomik girişkenlik sağlamaya çaba gösteriyordu. Ayni olarak ödenen rantın yaygınlığı buradan geliyor. Japonya'da ve Hindi-Çin yarımadasında feodalitenin gelişmesi. Çin'deki feodal ilişkilerinin ilerleyişi Kore'ye ve Japonya'ya uzandı. Bu iki ülke ilkel topluluk sisteminden hemen sonra kölelik aşamasından geçmeden feodaliteye girdiler. Japonya'da feodal ilişkiler 4. yüzyıldan beri cisimleşmeye başladı. Uzun bir dönem boyunca kölelik hala devam etmekteydi. Ama köleler üretimde önemli bir yer tutmuyorlardı. Japonya'da toprakların ve sulama tesislerinin büyük çoğunluğu feodal devletin mülkü haline geliyordu. 646 İmparatorluk bildirgesi toprağın özel yararlanma, intifa hakkını kaldırıyordu. Köylüler devlet toprağının zilyetleri haline geliyorlardı. Tarım ürünlerinden aynı bir rant ödüyorlar, aynı zamanda kamu hizmetlerine katılıyorlardı. Feodal senyörler sık sık egemen feodaller sınıfının ortak çıkarlarının sözcüsü olan devlet ile köylüler arasında aracı rolü oynuyorlardı. Bunlar askeri hizmete karşılık olarak köylülerin işlemekle yükümlü oldukları paylara sahiplerdi. Avrupa'daki gedik, benefice biçiminde. Japonya'da toprak mülkiyetinin bütün hiyerarşisi kurulmuştu. Feodalitenin gelişmekte olduğu bütün Asya ülkelerinde şu ya da bu biçim altında aynı olay oluşuyordu. 5. yüzyılda feodal ilişkiler daha önceden de iki devletin mevcut olduğu Hindi-Çin Yarımadası'nda zafer kazanmaya başladı. Bu devletlerden biri Lin Yi ya da Champa, bugünkü Vietnam'ın merkez bölgesini ve güney bölgesinin bir bölümünü kapsıyordu. Öteki devlet Funanan, Hindiçin'in güneyinde kurulmuştu. Buranın başlıca halkı Kımerlerdi. 5. yüzyılda feodal bölünme döneminde Funan devletinin kuzey bölümünde, bugünkü Kamboç toprakları üzerinde bir topluluk oluştu. 6. yüzyılda bütün Funan topraklarını içine aldı. Çinlilerin Chenla dedikleri yeni bir feodal krallık ortaya çıkıverdi. Bu devlet ancak 16. yüzyılın sonunda ya da 17. yüzyılın başında Kamboç adını aldı. Hint feodal toplumunda ilkel kölelik kalıntıları. İlkel köleliği de içinde sürdüren klasik bir feodal toplum örneğini bize evrimi bütün yabancı etkilerden uzak ve temiz kalan Hindistan sunmaktadır. Orada ataerkil bir kölelik hüküm sürüyordu. İlkel topluluk kalıntıları da çok güçlüydü. İlk feodal yapılar Hindistan'da 5-6. yüzyıllarda biçimlendi. Orada kırsal topluluk ekonomisinin eskisi gibi kendi kendine yeten ve doğal bir niteliği vardı. Kentlerdeki zanaat üretimi özellikle köleci soylunun gereksinimlerini karşılıyordu. Zanaat eşyasının alım satımı daha çok büyük kentler arasında yapılıyordu. Hindistan'da üretici güçlerin evrimi her ne kadar yavaş olsa da demirli tarım aletlerinin daha geniş bir biçimde kullanılmasıyla başlar. Köleci ilişkiler üretici güçlerin ilerleyişini engelliyordu. Köle emeği gittikçe daha az kar getiren bir iş oluyordu. Bunun üzerine büyük toprak sahipleri her çeşit yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olan kölelerine topraklarından küçük tarlalar verdiler. Bazı senyörler özgür köylülere tarla kiralıyorlardı. Bu köylüler de toprak sahibine ürününün bir bölümünü vermek zorundaydı. Hindistan'da feodal mülkiyete dayanan sömürünün yeni biçimlerinin gelişmesine uygun olarak kır ekonomisi de değişiyordu. Klan topluluğu her biri kendi öz işletmesine sahip olan ailelere bölündü. Köylülerin toprak paylarının bölünüp küçülmesi, servet eşitsizliğinin ve çiftçilerin büyük bir kısmının yoksullaşmasının kaynağı oldu. Toplumsal çelişkiler keskinleşti. Egemen sınıfın kendi içinde de devlet aygıtını ellerinde tutan büyük köleci soylular ile feodal senyörler arasında bir çatışma ortaya çıkıyordu. Bütün bunlar birkaç yüzyıllık köleci Gupta imparatorluğunu zayıflattı ve 5. yüzyıldan 6. yüzyıla geçerken göçebe bir halk olan Heftalitlerin baskısı altında çöküşünü hızlandırdı. Heftalitlerin Hindistan'daki egemenlikleri kısa ömürlü oldu ve 540 yılında imparatorlukları parçalanıp dağıldı. Bütün bu imparatorluğun yerini almış olan birçok bağımsız devlette feodalite kurumlaşmaya başladı. Göçebelerin ilkel topluluk düzeninin dağılması temeli, üzerinde feodal ilişkilerin gelişmesi. Feodal ilişkilerin biçimlenme tipi bakımından 3. grup ülkeleri Arabistan Yarımadası'ndaki devletler oluşturmuştur. Köleci Arap imparatorlukları burada doğmuş, dağılıp parçalanmış, sonra İsa'nın ölümü 2 ve 1. bin yıllarında yeniden canlanmışlardır. Yalnız Himyaritler Krallığı bugünkü Yemen toprakları üzerinde İsa'dan sonra 6. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Daha uzun zaman varlığını sürdürenler Mekke, Medine, Yesrib gibi köleci site devletlerdir. Ama Arap Yarımadası'ndaki köleci ilişkiler hiçbir zaman yüksek bir düzeye ulaşmamıştır. Feodal ilişkilere gelince bunlar göçebe kabilelerin ilkel topluluğuna özgü ilişkilerin dağılıp parçalanmış olduğu bir temel üzerinde 7. yüzyılda kurulmaya başlamışlardır. Yarımada'da yaşayan kabileler etnik kökenlerine göre Güney Arapları ya da Yemen Arapları ve Kuzey Arapları olarak ayrılıyorlardı. Himyar Krallığı'nın toprakları üzerinde başlıca ekonomi dalı tarımdı. Ama Arapların büyük bölümü göçebe, bedevi, Arapça anlamıyla çölde yaşayanlar olarak kalıyorlardı. Çünkü Arabistan göçebe hayvancılığa tarımdan daha elverişliydi. Hayvancılığın gelişmesi ve kabileler arasında ticaretin genişlemesi, klan şeflerinin önemli zenginlikleri, özellikle hayvan ve otlakları ele geçirmelerini sağladı. Bu temel üzerinde varlıklı aileler ötekilerden ayrıldılar. Kabilelerin büyük yığınları yoksullaşıyor, zenginlerin ekonomik egemenliği altına giriyordu. Şef, bütün kabile tarafından ama genel kural olarak bir klanın ya da zengin bir ailenin temsilcileri arasından seçiliyordu. Böylece kabilelerin ve klanların bağrında iktidarı ve etkisi en başta sahip olduğu hayvanların ve otlakların miktarıyla belirlenen yeni bir toplumsal tabaka ortaya çıkıyordu. Bu feodal sınıfın kuruluşunun başlangıcı oldu. Aynı zamanda sömürülen halk yığınları üzerinde baskı organı olan devletin yaratılması eğilimlerini de ortaya çıkardı. Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde iki feodal krallık kuruldu. Lakmitler Krallığı ve Kassanitler Krallığı. Sağlam olmayan bu oluşumlar İsa'dan sonra 2. yüzyıldan 7. yüzyıla değin varlıklarını sürdürdüler. Bütün Asya ülkelerinde feodal ilişkiler halk yığınlarının sömürücülerin egemenliğine karşı açtıkları amansız savaşım içinde ortaya çıkıyordu. Afrika kıtasında feodal ilişkilerin biçimlenmesi. Sahra'nın güneyindeki ülkelerde olduğu gibi Afrika'nın kuzeyinde de feodal ilişkilerin kuruluşu ve gelişmesi Avrupa ve Asya'daki feodalite tarihiyle birçok benzerlik gösterir. Bu kıta üzerinde feodal tipte ortaya çıkmış olan en eski egemen devletlerden biri Gana İmparatorluğu oldu. Bu imparatorluk yaklaşık olarak 7. yüzyıla doğru Senegal ve Nijerya toprakları arasında kuruldu. O zamanlar buralarda oturan halklar egemen olan ailenin Bambara ve bunun gibi dilini konuşuyorlardı. İmparatorluğun ekonomik ve toplumsal yapısı henüz ayrıntılı olarak aydınlatılmamıştır. Bilinen tek şey devletin başında feodal, mutlak hükümdarların bulunduğudur. 8. yüzyılın sonunda Sisse Tunkaralar hanedanı iktidara geçti. Tahta geçme hakkının ana yoluyla oluşu olgusu, kralın kız kardeşinin oğlu dayısının yerine geçiyordu. İlkel klana ilişkin ilişkilerin bazı kalıntıların varlığını tanıtlıyordu. Köleliğin bazı öğeleri de devam etmekteydi. Ganalı hükümdarlar köle el emeğiyle ele geçirmek üzere komşu ülkelere sık sık silahlı seferler yapıyorlardı. Toplumsal iş bölümü pek ilerlememişti. Çünkü daha çok ağır basan iç ticaret değil dış ticaretti. Özellikle tuz ve altın ihraç ediliyordu. Esas olarak ticaret mağrip ülkeleri Kuzey Afrika ile yapılıyordu. Gana ve Cene gibi kentlerde birçok ticaret merkezi kuruldu. Kentlerin ilerlemesi kültürün yayılmasına ve özellikle okulların kurulmasına yardım etti. Feodal üretim tarzının niteleyici çizgileri. Özet olarak diyebiliriz ki feodal senyörlerin başlıca üretim araçları olan toprak ve iş aletleri üzerindeki tekelci mülkiyetleri feodal üretim tarzının belirleyici özelliği oldu. Bu araçların feodal mülkiyet biçiminin niteliğinden doğan doğrudan üreticiye teslim edilmesi, köylülerin serfleşmesini, onların ekonomik baskısını ve ekonomik bağımlılığını arttırdı. Aynı zamanda köylüler kişisel olarak senyöre bağlı bulunuyorlardı. Böyle ekonomi dışı bir baskı olmasa senyör köylüyü kendi hesabına çalışmaya zorlayamayacaktı. Bu baskının biçim ve dereceleri kölelikten köylülerin haklardan yoksul oluşuna kadar giden çeşitlilikler gösterdi. Feodal ekonominin doğal, kapalı ve hemen hemen yalıtılmış bir niteliği vardı. Tekniğin çok düşük ve görenekçi düzeyi feodal ekonomi sistemini koşullandırıyor ve ayrıca onun sonucu oluyordu. Niteliği gereği feodal üretim tarzı her ne kadar köleci üretim tarzı gibi çalışan çoğunluğun egemen azınlık tarafından sömürülmesine dayanıyorsa da ondan daha ilerici oldu. Serfin, kölenin tersine ailesi ve kendi küçük bir ekonomisi vardı ve bunun içinde emeğinin sonucuna karşı ilgi duyuyordu ki bu da feodal toplumun üretici güçlerinin gelişmesinin temelini oluşturuyordu. Burjuva tarihçilere göre feodalitenin özü. Orta Çağ toplumunun tarihinin idealist yorumu feodalitenin evrimi konusundaki materyalist anlayışa ve feodalitenin dönemlere ayrılışına aykırıdır. Orta Çağ terimi burjuva bilimde de vardır. Bu terimi burjuva bilime Yunan ve Roma'nın eski uygarlığı ile bu uygarlığın 15 ve 16. yüzyıllardaki İtalya ve başka Avrupa ülkelerindeki Rönesans arasındaki geçiş dönemini ayırt etmek için İtalyan hümanistleri sokmuştur. Daha sonra tarihin ilk çağ, orta çağ ve modern tarih olarak bölünmesi burjuva yazarların yapıtlarıyla da onaylandı. Ama batılı bilginlerin çoğu bu dönemleri şu ya da bu toplumsal ve ekonomik süreçlere bağlamazlar. Bu dönemleri kendiliğinden olma şeyler sayarlar. Bazı burjuva tarihçiler orta çağın başlangıcını Hristiyan takvimin ilk yıllarına, başkaları 5. yüzyıla, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü çağına değin uzatırlar. Burjuva yazarlar 14 ve 16. yüzyıllar arasına yerleştirdikleri orta çağın bitiş tarihi konusunda da görüş birliğinde değillerdir. Burjuva tarihçiliğin başlıca amacı tarihin antik çağdan orta çağa geçiş sırasında hiçbir devrime tanık olmadığını göstermektedir. Burjuva yazarlar bu sorunu daima kendi siyasal anlayışlarından hareket ederek ele aldılar ve almaktadırlar. Özellikle iki sorun üzerinde duruyorlar. Eski Roma İmparatorluğu'nun toprakları üzerinde beliren devletlerin sonraki tarihleri bakımından Alman topluluğunun, Mark'ın rolü ve Alman kabilelerinin akımının anlam ve önemi. Beitz, Somm, Brunner ve başkaları gibi 19. yüzyılın şöven eğilimli tarihçileri Roma İmparatorluğu'nun düşüşünü Alman ulusal ruhunun dağınıp parçalanmış Roma toplumu üzerindeki bir zaferi gibi sunmaya çalışıyorlardı. ve bunu yaparken yeni toplumsal ilişkilerin kuruluşunda topluluğun rolünü gizliyorlardı. Fransız tarihçi Fustel de Coulonges 19. yüzyılın 3. çeyreğinde kırsal tarım topluluğunun varlığını bile kabul etmiyordu. Büyük mülk sahipliğinin ve halk yığınlarının aristokrasi tarafından sömürülüşünün sonsuzluğunu kanıtlamak için babadan kalma, miras, irat denilen teoriyi övüyordu. Pek inandırıcı olmayan bir biçimde serbest topluluğun Marx'ın hiçbir zaman var olmadığını, oysa aşağı Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi orta çağa geçen büyük yurtluğun, patrimoine, babadan kalma, miras, irat, orta çağ ekonomik yaşamının temeli olduğunu kabul ediyordu. Fustel de Coulonges bir başka Fransız tarihçi Dubos ve İngiliz tarihçi Sibohm Roma İmparatorluğu'nun Cermen kabileleri tarafından fethini yatsıyorlardı. Onlara göre ancak bu kabilelerin birbirlerini izleyen dalgalar halinde Roma toplumuna nüfusu, bu toplumun niteliğinde hiçbir şeyi değiştirmeyen nüfusu söz konusuydu. Fustel de Coulonges, komünal denen teori karşısına kendi anlayışını koyuyordu. Ama bu teorinin yandaşı olan Burjuva tarihçiler, Alman bilgini Maurer ve başkaları, feodalitenin kuruluşu ve evrimi sırasında Cermen kabilelerinin ilkel topluluk düzeninin, özellikle Mark düzeninin gerçek rolünü yanlış bir biçimde sunuyorlardı. Maurer, komünü tüm ortaçağ yaşamının tümüyle eski Cermenlerden alınmış değişmez temeli olarak kabul ediyordu. Gerici tarihçi Dobbs da ortaçağa geçiş sırasında bir patlama olmadığını kanıtlamak çabasındaydı. Ona göre Cermen kabileleri Roma uygarlığına zarar vermek şöyle dursun, bu uygarlığın mirasçıları ve koruyucuları olmalıydılar. Onların toplumsal düzeni Roma toplumunun toplumsal düzeninden hiçbir bakımdan farkı olmamalıydı. Bütün bunlar Dobbs'a göre orta çağa geçişte kesin olarak bir devrim olmadığını göstermektedir. Dobbs her iki toplumunda öncesiz ve sonrasız olan büyük özel mülkiyete dayanmış toplumlar olmaları gerektiğini de ileri sürüyordu. Bu bakımdan onun fikirleri modern burjuva yazarların anlayışlarında yankılanmaktadır. Burjuva tarihçiler feodalite kavramını da kullanmaktadırlar ama onlar bu terime bizim açıkladığımızdan başka bir anlam vermektedirler. Bununla birlikte onların görüşünde de belirli bir gelişme görülebilir. François Pierre Goizet ve 19. yüzyıl ortalarında yaşamış olan öteki tarihçiler feodaliteyi başlıca belirtisi siyasal bölümü olan bir vasallığa dayanan ilişkiler sistemi olarak ele alıyorlardı. İnsan toplumunun gelişmesi fikrini kabul etmiyorlar ve bir toplumsal ve ekonomik biçimlenmenin yerine bir başkasının alışını yatsıyorlardı. Vasallığı eski toprak ilişkilerine ve miras irat sisteminin egemenliğine bağlıyorlardı. 20. yüzyılın ilk yarısının en tanınmış burjuva tarihçilerinden biri olan Henry C. de feodaliteyi bir siyasal bölümü olarak kabul ediyordu. C. Roma latifundiyası ile Orta Çağ yurtluğu arasında hiçbir ayrılık görmüyordu. C.'ye göre feodal mülkiyet tümüyle sahibine ait olan bir mülktü. Modern burjuva tarihçiler feodalite teriminin bilimsel anlamından daha da uzaklaşmaktadırlar. Örneğin Amerikalı Strayer ve Colburn feodalitenin belirli bir toplumsal ilişkiler sistemi olmadığını, yorumu çağlara göre değişen aslında saymaca bir terim olduğunu kabul ediyorlar. Onlara göre feodalite her şeyden önce bir yönetim yöntemidir. Ekonomik ve toplumsal bir yöntem değildir. Zaten durmaksızın da değişmektedir.